أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Allah ondan razı olsun. Rabbimize hamd ederek 4521. hadis-i şerifin kenarında, önünde ve onun vereceği yolla, yordamla hayatımızı düzenlemeye niyetliyiz Rabbimizin izniyle. Salim'in babasından rivayet ettiğine göre Ömer bin Hattab Allah yolunda kullanılmak üzere bir at bağışladı. Ancak sonradan o atın satışa çıkarıldığını görünce kendisi satın almak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdiğin sadakadan dönme buyurdu. Salim babası Abdullah İbni Ömer'den aktarıyor bize. O da Hazreti Ömer'e dair bir hali bize ifadelendirdi. Hazreti Ömer bir at Allah yolunda hibe etmiş, sadaka olarak vermişti. Ancak sonradan bu atın da yine bir pazarda satışa çıkarıldığını görünce onu satın almak istedi. Çünkü at Allah yolunda koşacak kadar güzeldi. Ömer Efendimiz'e göre satın alınmalıydı. Fakat o durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sordu. Sahabe-i kiramın hayatlarını Peygamber aleyhissalatü vesselama sorup danışmak gibi anlayışları var, bir imanları var. Bizim de onlardan etkileneceğimiz asıl konulardan birisi de bu. Bilmeliyiz ki rehberimiz, önderimiz, problemlerimizin çözümü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Bir şeyi yapacak mıyız ama niye? Yapmayacak mıyız ama niye? Bunu sorup ondan öğrenmeliyiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize sunduğuyla da hayatı yaşayacağız. Kur'an ve Kur'an'ın getirdiği bir bilgi olarak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleri, ortaya koydukları, yaşadıkları. Verdiğin sadakadan dönme buyurdu. Başka hadis-i şeriflerde verdiği sadakadan dönen, kustuğunu yalayan köpeğin misali gibidir diye ifade ediyordu. Hazreti Ömer'e de bu noktada böyle nasihat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize de. Ahmet bin Hanbel'in müstedini Rabbimizin izniyle okuyor. 4522. hadis-i şerifi inşallah. Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinizin hanımı mescide gitmek için istediği zaman ona engel olmasın buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir beyanı var. Birinizin hanımı mescide gitmek için, namaza gitmek için izin istediği zaman ona engel olmasın buyurdu. Ömer, Allah ondan razı olsun, hanımı namazları mescitte kılan birisiydi. Ama Ömer, Allah ondan razı olsun, ona bu konuda benim isteğimi biliyorsun deyince, yani gitmesen anlamında söylemiyor, fakat kelimelerin ruhunda bu var. Hanımı, vallahi bana gitme demedikçe ben gitmekten geri durmam dedi. Ömer, suikaste uğradığında hanımı mescitteydi. Abdullah İbni Ömer yine babasına dair bir bilgiyi bizimle paylaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların mescide gitmesini engellememizi istemiyor. Eğer gitmek isterse kadınlar, evet, evlerinin köşesi onların en güzel mescididir de buyurdu. Fakat bununla beraber Allah'ın kadın kullarını mescitlerden engellemeyin dedi. Hazreti Ömer kıskanç bir yapıda anlaşılan ki, ya da hangi niyetteyse, hanımının mescide gitmesinden çok da memnun değil. Ama Resul aleyhisselamın sözün üzerinde söz söylenmez. Aleyhisselatü vesselam engellemeyin dediyse gitme denir mi? Hanımı dedi ki ona, vallahi bana gitme demedikçe ben gitmekten geri durmam dedi. Ve fakat o da efendisinin, kocasının şehadetini, şehit olduğu darbeyi yediği o suikast gününde mescitteydi. O da buna şahit olanlardan oldu anlaşılan. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4523. hadis-i şerif Salim'in babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in yani Hazreti Ömer'in babamın üzerine yemin ederim ki hayır şeklinde yemin ettiğini duyunca, görünce Allah babalarınız üzerine yemin etmenizi yasakladı. Yemin edecek olan Allah adına yemin etsin veya sussun buyurdu. Allah babalarınız üzerine yemin etmenizi yasakladı. Yemin edecek olan Allah adına yemin etsin veya sussun buyurdu. Ömer dedi ki Allah razı olsun. O günden sonra artık ne kendi sözüm olarak ve ne de başkasından naklederek baba üzerine yemin etmedi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarısından sonra ne kendi sözüm ne de başkasının nakli olarak baba üzerine yemin etmedim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminin ancak Allah adına ve Allah lafzıyla yapılacağını bize öğretiyor bu ifadede. İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 4524. hadis-i şerif. Yine Salim bin Abdullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Ömer yolculuğa hazırlanan biriyle karşılaştığı zaman ona şöyle derdi. Abdullah bin Ömer yolculuğa hazırlanan biriyle karşılaştığı zaman ona şöyle derdi. Gel de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizi uğurladığı gibi seni uğurlayayım. Gel de Resulullah'ın bizi uğurladığı gibi seni uğurlayayım. Yani bir sünnet uygulamasını gösterecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uğurluyor? Dinini, yükümlülüklerini ve amellerinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Dinini, yükümlülüklerini, emanetlerini ve amellerinin sonucunu, akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ne hoş bir vedalaşma. Vedalaşırken bu şekilde söyleyeceğiz. Bizden ayrılan kişiye senin yani dinini, emanetlerini, yükünü, yükümlülüklerini, sorumluluklarını ve amellerinin sonucunu Allah'a emanet ediyorum. Sadece eşyalarla ilgili emanetleri biz anlıyoruz. Bir şey emanet etmek noktasında evimiz, atımız, arabamız. Elbet bunları da emanet edelim Rabbimiz. Allah'ım bunlar sana emanet diyelim. Ama ayrılırken Müslümanlar birbirleriyle ilgili en büyük dertleri, onunla ilgili benim zihnimdeki en büyük sorun, bu adamın dini, bu adamın üzerinde Allahu Teala'nın ona yüklediği yükler yani emanet, dağların taşların kaçındığı, insanın yüklendiği kulluk emaneti, yükü, yükümlülüğü ve bir de işlerinin sonu cennet olacak ya, amellerinin akıbetini de Allah'a emanet ediyor. Bizim sorun ettiğimiz, zihnimize takılması gereken asıl emanet bilgisi bu olacak anlaşılan. Bir de bu hadis-i şerifte Abdullah İbni Ömer'in Efendimizin bir tavrını, bir uygulamasını, bir sünnetini bizzat yaparak öğretiyor. Bizzat bunu söyleyerek ortaya koyuyor. Biz de böylece iki şey birden öğrenmiş oluyoruz. Hem Resul sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl vedalaştığını öğrenmiş olduk. Hem de böylece bunu aktarmamız gerektiğini hem söz olarak hem tavır olarak yeniden başka Müslümanlara bunu öğretmemiz gerektiğini bu hadis-i şeriften anlamış olduk Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4527. hadis-i şerif Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Adamın biri hanımıyla lanetleşti ve adam lanetleşmeye konu olan çocuğu kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ayırdı ve çocuğu annesine verdi. Karı koca arasında yaşanan bir durum, bir iftira pozisyonunda yapılan lanetleşme var. İnşallah bununla ilgili rivayetler hem geçti hem de gelecek. Bunu tekrar detaylarla okuyacağız. Ama kadının kocası eğer onu uygunsuz bir şekilde gördü ve şahidi de yoksa konuyu mahkemeye, İslam mahkemesine taşıdığında Bu şekilde bir yöntem var. Kadın kendi doğruluğu, kocanın yalanlığı. Koca kendi doğruluğu, kadının yalancılığı üzerine lanetleşir ve böylece ayrılırlar. Adam iftira cezasından kurtulur. Kadın rejim cezasından kurtulur. Fakat bu ilişkiden meydana geldiği düşünülen bir çocuk var ortada olursa, bu çocuk da anneye kalır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması böyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4531. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, pazara gelmeden önce tacirlerin getirdiği malları yollarda karşılamayı, pazarlık kızıştırmayı yasakladı ve birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında acele etmek zorunda olduğu zaman akşam ile yatsı namazını cem ederek kılardı. Abdullah İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize iki tür bilgi aktardı bu hadis-i şerifte. Bir, ticaret ve alışverişle alakalı konular. Bir de Efendimizin yolculuğuyla alakalı ve yolculuktaki namazıyla alakalı bir bilgi. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazara gelmeden önce yolda tüccarları ya da mal getiren kimseleri köyünden karşılamayacağız. O adamlar pazara gelsinler, kendi mallarını kendileri satsınlar. Böylece alıcı ve satıcı aracı olmaksızın karşı karşıya gelsin. Bir de aracı para kazanmaya kalkmasın bu arada. Hem ki satan direkt olarak istediği fiyatı ister, çok ya da az. Alan da istediği fiyatla alacaktır, çok ya da az. Ama bir de aracı girdiğinde belirleyici onlar olacak. Bu olmamalı. İslam toplumunda buna yönelik tedbirler alınmış. Satıcıların bizzat kendi mallarını satabildiği pazarlar oluşmuş. Alıcılar da onlara direkt olarak ulaşabilmişler. Bir de pazarlık kızıştırmayı yasakladı. Bir malın satışına raiş vermek adına araya giriyor. Alıcı değil ama hiç olmazsa biraz daha yüksek satılsın derdiyle pazarlığı kızıştırmak, bu da yok. Bir de birbirinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmayın buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bitmek üzere olan bir alışverişi bozacak tarzda yeniden bir alışveriş başlatmak olmaz. Alıcı ve satıcı bir konuda anlaşmak üzereyken araya giren üçüncü bir şahıs yeni bir alışveriş oluşturma çabasına girmeyecek aynı mal üzerinde, anlayabildiğim kadarıyla. Efendimizin yolculuğuyla ilgili bilgi ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda acele etmek zorunda kaldığında akşam ile yatsı namazını birleştirerek önce akşamın farzı 3 rekat, ardından da yatsı 2 rekat yol olunca birleştirilir, arka arkaya kâmet verilir arasında, böylece cem edilir, birleştirilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle kılardı diyor Abdullah İbni Ömer, yolculuk biraz şöyle sıkıntılı olduğunda diye ifade etti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4535. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in azatlısı Nafi'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sahabe toplumu kendi çocuklarını da eğitti. Köle olarak yanlarına gelen erkekleri ya da kadınları, cariyeleri eğittiler. Özgür bıraktıktan sonra da onların hayatlarını karşıladılar. Salıvermediler sokağa. Beraber oğul kız gibi onlar da büyüdü. Ve böylece en muhteşem alimler, belki de köle olarak sahabe-i kiramın yanında kalan fakat onun yanında yetişerek Müslümanlara kandil olan kimselerden çıktı. İşte Nafi, Hazreti Abdullah İbni Ömer'in kölesi fakat onu azat etti, özgür bıraktı. O da onunla sürekli birlikte bir hayat yaşadı. Böyle bir adam terk edilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında onu an be an, gün be gün izlemiş, takip etmiş. Hayatı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıyla özdeşleşmiş, ona benzemek için her şeyini ortaya koymuş bir sahabe. Nafi, Allah'tan razı olsun, onu güzelce izlemiş. İşte o aktarıyor. Abdullah İbni Ömer, bir çobanın kaval sesini işitince parmaklarıyla kulaklarını tıkadı ve devesini yoldan çıkardı. İkide bir bana, "Ey Nafi, kaval sesi duyuluyor mu?" diye soruyordu. Evet dediğimde parmaklarını kulaklarında tutuyordu. Sonunda artık duyulmuyor dediğimde parmaklarını çekti. Deveyi yola sürdü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir çobanın kaval sesini işittiğinde böyle yaptığını gördüm dedi. Önce söyleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor idiyse, onu nasıl gördüyse Abdullah İbni Ömer, onu yapmaya gayret ediyor, çabalıyor. Bu onun sünnete olan, Efendimizin hayat modeline olan düşkünlüğü, onun gibi olma çabası her konuda. Bize de düşen budur. Biz de Nafi'nin aktardığı bu bilgiyi hayatımızda uygulamak için çabalarız. Ancak ne koyun var ne kaval var bugün. Çoğu yerde hayatımızın içerisinde başka bir dünyayı yaşıyoruz. Ne yapacağız diye sorabiliriz. Fakat burada herhalde bize anlatılan nedir? Lehvel hadis diye ifade edilir Lokman suresinde. Kulaktan giren bütün boş sesler ve sözler, yalanlar, iftiralar, dedikodular ve benzerleri. Öte yandan bilgiler, televizyonların, ekranların, dizilerin, filmlerin, haberlerin, reklam dünyasının sokağa yaydığı bilgilenmeler, gözden ve kulaktan giren nice bilgi. Şimdi bu bilgiler kaval sesi gibi. Hele müziği, yani var mı, yok mu, ne kadar caiz, bu konuyu bilmiyorum. Ancak öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, işte her yerde, hatta çok affedersiniz, tuvaletlerde bile ihtiyaç görmek için girdiğimizde tepemizden bir ses sürekli dıngırdayıp duracak. Tesislerde durum böyle. İnsanların hayatının tamamında, her türlü ortamda bir müzik var. Kulağa gelen sürekli bir ses var. Kimi sözlü, kimi sazlı. Ama neticede hep başka cümleler, başka ifadeler, başka güdücü, yani koyun güdenin kaval sesi gibi güdücü, yönlendirici, harekete geçirici sesler ve müzikler ve tınılarla dopdolu kulaklar. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama Abdullah İbni Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan görmüş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmış. Kulağını bu seslere tıkamış. Kulağımızı vahyi açacağız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü açacağız. Bu seslerden gücümüzün yettiği kadar. Hani gücümüz neye yeterse. Çünkü bindiğimiz araçlar, genel ortamlar, insanlarla yaşanılan her yerde sesler var, sesler var, müzikler var, tınılar var. Uzak duracağımız ne kadar bir imkan var bunu bilmiyorum. Ama gücüm yettiği kadar kulaklarım hayra ve hakka açık, batıla ve oyalayıcı olan her şeye kapalı olacak. Bu hadisten de bunu anlayalım inşallah. 4537. hadis-i şerif. Ebu Bekir bin Ubeydullah bin Ömer dedesinden rivayet ettiğine göre, ne güzel bir nesil. Yani dede, torun hep birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü etrafında kümelenmişler. O ondan aktarıyor, o ondan aktarıyor ve bu duydukları hayrı başkalarına söylüyorlar. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyoruz. Allah bu tüm aracı olan nesillerden razı olsun. Onlarla da inşallah cennette buluşalım. Biriniz bir şey yiyeceği zaman sağ eliyle yesin. Bir şey içeceği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yiyip içer. Bu din iman dini. Biz gayba iman ediyoruz. Allahu Teala ne yapın dediyse onu yapacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapın ya da yapmayın dediyse biz de ona göre şekilleneceğiz. Evet, anlamak için sorarız. Kavramak için dikkat ederiz. Ama niyesini anlamak önemli olabilir. Fakat asıl olan iman etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biriniz bir şey yiyeceği zaman sağ eliyle yesin buyuruyor. bir şey içeceği zaman da sağ eliyle içsin. Sol elin nesi var? Bunu bilmiyorum. Allah-u Teala hem sağı hem solu yarattı. İkisine de görevler verdi. Fakat yeme içmede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağı kullanmamızı istedi. Ama yapamıyormuş, onu bilmiyoruz. Bu hadis-i şerifi okuyup duracak her Müslüman. Bütün konularda yapamıyor gibi olduğumuz, işte biraz önce kaval, müzik hadisini de gerçekleştirme noktasında ne kadar gücümüz var? Neyi ne kadar engelleyebiliriz içinde yaşadığımız toplumda? Hangi müziği susturabilir, hangi sesi bastırabilir? Hatta çoğu zaman kulağımızla tıkayamayız. Ama ben bu hadis-i şerife iman ediyorum. Bu hadis-i şerifle birlikte gelen hayata iman ediyorum. Böylesi bir dünyaya evet diyorum. Müslüman da yapar ya da yapamaz. Gücü yeter ama yetmez. Ama önce iman edecek. Çünkü iman Müslümanca bir hayata niyet etmek demektir. Allah gerisinde bize yardım eder umarım. Bir de okumaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat modelini okumuyoruz ki. Bizim kulaklar, bizim gönüller başka bilgilerle dolu. Arada sırada böyle giren bir takım bilgiler görünüp kayboluveriyor. Tesiri, etkisi de o kadar oluyor. Ama okumaya devam ettikçe bizim cümlelerimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle onunla birlikte oldukça doğru hale gelecek. İşte bir doğruluk, bir prensip var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ elle yiyor, sağ elle içiyor ve bunu istiyor bizden. Çünkü şeytan sol eliyle yiyip içer. Şeytanı da tanımıyorum. Şeytanı da görmüyorum. Cinle alakalı bilgim yok. Melekleri bilmiyorum. Tüm bunlarla alakalı bilgiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle, Kur'an'ın ayetleriyle bize ulaşıyor. Böyle bir dünyaya vakıf değilim. Benim bilgilerim sınırlı. Bunlar gayba imanın konuları. Bu bakımdan Peygamberimiz evet şeytan böyledir dediyse bu böyledir. Böyle bir doğruluğu kabul ettim mi ben mümince bir hayata evet demiş olacağım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3540. hadis-i şerif Salim babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlayacağı zaman ellerini omuz hizasında kaldırırdı. Rükuya gittiği ve rükudan başını kaldırdığı zaman da ellerini bu şekilde kaldırırdı. İki secde arasında ise ellerini kaldırmazdı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazına dair bir bilgi Abdullah İbni Ömer'in dilinden bize ulaşıyor. Müslümanlar bu bilgilerin toplamı içerisinde değişik kararlarla bir fıkıh oluşturdular. Kimi Müslüman namaz kılarken, rükuya giderken, rükudan kalkarken ellerini kaldırdı. Kimileri ise başka hadis-i şeriflere dayanarak kaldırmadı. Bu yollar hepsi Peygamber aleyhissalatü vesselama giden yollar. Bu sünnetler hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ait olan sünnetler. Biz bunların, bu farklılıkların nedeni, niçini ile ilgili okuyamıyor, konuşamıyoruz. Onu fıkıhta öğreneceğiz. Ama burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatıyla ilgili, onun oluşturduğu Müslümanlıkla alakalı tüm bilgileri anlamaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar birim birim bu bilgiler büyük bir fotoğrafın, büyük bir yapının bize resmini, durumunu anlatacak. Diyeceğiz ki ha, Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yaşamış. Böyle oturmuş, böyle kalkmış, böyle yemiş, böyle içmiş, böyle namaz kılmış. Tüm bunları gördüğümüzde bileceğiz ki Efendimiz böyledir. Ve şimdi bu çağ Müslüman olarak bu bilgilerden yola çıkarak yeni bir Müslümanlığı kendi hayatımda tesis edeceğim. Biz böyle anlarsak hadis-i şerif okumayı rahat ederiz. O zaman hadisin zayıfıdır, şişmanıdır, sahihidir, hasenidir bilmesek bile bize şu kaynaklardan gelen, bizzat elimizde olan hadis mecmualarını okuduğumuzda, hatta açıklaması olmasa bile, şerh olmasa bile, sadece okuyup gitse bir Müslüman, sorgulamadan, çok da takılmadan, ama düşünün ki Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin tamamını okuyup bitirse büyük bir bilgiyle, Efendimizin çağına dair muhteşem bir bilgiyle karşı karşıya. Bilebildiğim kadarıyla 27 bin hadis-i şerif var. Bunların tamamını okuyan bir Müslümanın zihin dünyası, kalp dünyası değişecektir. Anlamadıklarımız var. Hepsi neredeyse. İçinde yaşadığımız toplumla çoğu çelişecek. Benim yaşadığım hayatla, konuşmalarımla, zihnimdeki tüm düşüncelerle ya da din adına bile yaptığım doğru diye düşündüğüm ki doğrudur, bazı bilgilerle farklı olacaklar. Nereye koyacağız onları? Bir yere koymana gerek yok. Ayakta dursun. Bütün bilgileri kenarda tut, orada kalsın. Hepsini bir seyredeceğiz. Hepsini bir göreceğiz. Şu anda hangi İslam'ı, hangi Müslümanlığı nasıl yaşıyor idiysen, hangi doğrularla bir Müslümanlığın varsa devam et onu yapmaya. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam okumaya da devam edeceğiz. Böylece yeniden Müslüman olma yolunda bir çabamız olacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4545. hadis-i şerif şöyle. Salim'in yine babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazını kaçıran ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. İkindi namazını kaçıran ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte ikindi namazını vurguladı. Bu demek değil ki akşam yatsı ya da öğle sabah onlar konulabilir, kenarda durabilir, kaçırılabilir, önemsiz namazlar. Bu anlama gelir mi? Gelmez. Burada belki insanların daha çok ihmal ettikleri, daha fazla geciktirdikleri, pazardan dolayı, işten güçten dolayı günün o kritik saatine kaldığı için bu namazı istendik şekilde kılmayan ya da kılmayı da başaramayan Müslümanlar olursa bilsinler ki bu namaz aileden de maldan da daha kıymetlidir. Bir kimsenin ailesini kaybetmesi, malını kaybetmesi gibidir. Daha fazlasıdır ikindi namazını kaçırması. Namaza bu bakış işte Müslüman olmaktır. Çünkü elbette aile çok önemli. Ekonomik dünyamız, malımız, canımızın yongası filan denir. Önemlidir evet ama biz müminlerin gözünde bir vakit namaz etmez dünyanın içinde olan şeyler. Böyle olmalıymışım, böyle bakmalıymışım, zihnimi böyle yenilemeliymişim. Yani benim kalbimdeki değerler böyle değişmeli. Bugün ben anlatan olarak bu değerleri zihnimde oluşturmuş olamayabilirim. Benim anlattığım sizler de yani aile mal mı namaz mı konusunda bu karara varamamış olabiliriz. Dilimiz bu hadis-i şerifi okur. Buna da inanırız. İman ederiz. Evet, ikindi namazını kaçırmak aileyi ve malı kaybetmekten daha fena. Bunu söylerim. Ama pratik hayatta yaşarken bu durum böyle olmayabilir. Ama böyle olsun diye çabalayacağım. Yıllarca başkaları, başka şeyleri bana değerli gösterdi. Ve kalbim ona doğru meyletti. Benim için aile, benim için mal, benim için hayat, dünya öyle önemli oldu ki namaz vazgeçilebilir, kenara bırakılabilir, ihmal edilebilir. Oldu ki çünkü namaz hiçbir tesiri olmayan bir ibadet olarak çoğu kez ritüel dediler. Ne demekse? Yani bir hobi, bir fobi, aman bir şeyden korktuk bari namaz kılayım. Aman işte bugün falan gece biraz da namaz kılayım gibiye indirgenen bir namaz anlayışı var mevcut. Dünya Müslümanlar üzerinde en azından içinde yaşadığımız coğrafyada. Ama bunları değiştiren bir bilgi var ve bu bilgiyle ben çoğalacağım. İmanım artacak. Namaza verdiğim değer, kulluğuma verdiğim değer, Müslümanca bir hayatı oluşturmaya verdiğim değer her şeyin önüne geçecek bu bilgilerle inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4550. hadis-i şerifle devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Salim'in babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnız iki şeye gıpta edilebilir. Yalnız iki şeye gıpta edilebilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece gündüz amel etmeye çalışan kişiye, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz hak yolunda, Allah yolunda infak eden kişiye. Yani özeneceksek, onun gibi olmak isteyeceksek, gıpta edecek, hayranlık besleyeceksek, ah keşke ben de şöyle olsam diyebileceğim iki kişi olmalı. Biri, Allah-u Teala'nın kendisine Kur'an bilgisi verdiği bir adam. O Kur'an'ı gece gündüz okuyor, okuduğuyla amel ediyor, onu gündeme getiriyor. Yani kitap onun her şeyi olmuş, dilinde, hayatında, imanında bu var. İşte buna hayran olunur. Bunun gibi olmak istenir. Diğeri de Allah mal vermiş, güç kuvvet serveti olmuş ama gece gündüz Allah yolunda bunu harcıyor, korkmuyor biter diye. Arşın sahibinin kendisine ne kadar bol verdiğini biliyor. O da bolca veriyor çünkü verenin vergisinin artarak kendisine döneceğinin de bilgisinde. Böyle bir kişiye de hayran olur. Böyle olsak keşke denilir gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Bununla beraber bu hadis-i şerifi kelimesinin haset olması sebebiyle şöyle anlamak da mümkün olabilir galiba. Rabbim en iyisini bilir. Aman şu iki şey sahibi olan kimseler dikkat etsinler. Birisi Kur'an sahibi bir Müslüman. Kur'an okuyor, Kur'an'ı anlıyor, onu gündeme getiriyor, onu yaşıyor. Böyle bir adam şeytanın gözünün önündedir. Şeytanın nefretini kazanmış bir tiptir. Bundan dolayı etrafındaki insanları da gıdıklar, haset edilecek, kıskanılacak bir pozisyondadır çünkü onlar da kıskanırlar. Kıskançlık sonu felaket, kötülük getirir, eziyet oluşturur. Nimet sahibine elbette haset edilecek ve en büyük nimet sahibi kendisine Allah-u Teala'nın Kur'an verdiği onunla yaşayan adamdır. Bu bakımdan Kur'an'a sahip olan Müslümanlar dikkat edecekler çevrelerindeki bu haset noktasına. Diğeri de mal sahibi olan Müslümanlar. Mal da büyük bir nimet. Hele ki Allah yolunda harcanan, Allah adına kullanılan bir Müslümanın malı mülkü de haset edilir. Olmadık işler döner etrafta. Bu da şeytanın gözünün önünde onun canını sıkan bir tiptir. Bu hadis-i şerifi böyle de anlayabiliriz. Elbet pek çok konuda haset sıkıntı vardır. Ama bu iki grup daha bir özel, daha bir öndedir. Rabbim bize verdiği nimetleri kendi yolunda harcamayı bize ihsan etsin ve haset eden hasetçilerin şerrinden korusun. Fakat gözümüz, gönlümüz ancak Allah için yaşayan, kitabını okuyan ve Allah için harcayan Müslümanların hayatında olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.